Finansal Özgürlükçüler, bugün girişim sermayesi dünyasından çok değerli bir isim karşımızda. Ali Karabey, 212 Girişim Sermayesi'nin yönetici direktörü, aynı zamanda finans dünyasından gelen bir isim. Ali abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi aslında seni birçok kişi tanıyor tabii ki ama tanımayanlar için kendini biraz anlatsan, işte Arthur Andersen'da çalışmışsın, Morgan Stanley, Deutsche Bank. Nasıl bir süreç geçirdin, nasıl bir geliş yolu oldu girişim sermayesine?
Dediğin gibi benim kariyerim Arthur Andersen'de başladı, New York ofisinde. Teknoloji, medya ve telekomünikasyon şirketlerine finansman sağlayan, arabuluculuk yapan, M&A yapan bölümde başladım New York'ta. Daha sonra Morgan Stanley'e geçtim tekrar New York'ta. 3 yıl New York'ta, 2 yıl İngiltere'de. Orada finansal operasyonlardaydım. Aynı zamanda Principal Investments, yani şirketin kendi adına yaptığı yatırımlara bakan bir ekibimiz vardı. Daha sonra Deutsche Bank, yine Principal Investments. 2009 senesinde Türkiye'ye geldim. Bankacılık yapmamaya karar verdim daha fazla. Ve danışmanlık ile başladı Türkiye tecrübem. 2010 senesinde Galata Business Angels'ın kuruluşunda yer aldım. O gün tanıştığım Numan Bayraktaroğlu ile çok anlaştık. O da Türkiye'ye yeni gelmişti New York'tan. Goldman Sachs'ten gelmişti o da. Dedik gel beraber bir şey yapalım. Ne yapalım? Fon kuralım. Ne fonu? Venture Capital, girişim sermayesi fonu. Ve düğmeye bastık. 2011'in sonunda, 2012'nin başında 212'nin ilk fonu kuruldu. İlk fonumuz 30 milyon dolardı. 12 yatırım yaptık. İşte bunların içinde EZCO, Insider gibi bizim dünyamızı takip edenlerin bildiği şirketler var. İkinci fonumuz geçen sene kuruldu. 50 milyon euro seviyesinde bugün itibariyle. Oradan da yaptığımız bugüne kadar 7 tane teknoloji startup yatırımı var.
Harika. 2010 yılında kurduğunuz bu fonda ne kadar doğru bir yatırım olduğu da ortada aslında son dönemde bu sektörün hızlanmasıyla beraber. Ne diyorsunuz, daha gidecek yol var mı bu sektörde? Özellikle son dönemde bayağı popüler oldu aslında oyun şirketlerinin de satılmasıyla.
Tabii yani teknoloji hayatımızın parçası, günden güne de daha fazla kullanılıyor. Korona ile beraber birçok kişi zaten bizim aşina olduğumuz, içinde yaşadığımız bir dünya, daha yakın Türkiye'de, Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da boşluk bayağı boş. O yüzden de doldurmaya, buradaki fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.
Peki Ali abi, yani bu yükselişten, bu hızlı ilerleyişten bireyseller yararlanabilir mi? Yani bireyseller, Türkiye'de yer alan bir bireysel kişi, halktan birisi, sizce çeşitlendirme için, yatırımlarını, işte portföyünü çeşitlendirmek için girişim sermayesi fonuna yatırım yapmayı planlayabilir mi ya da bunu yapabilir mi bu dünyada?
Bizim yani bireysel derken bireysel yatırımcıdan bahsediyoruz diye anlıyorum.
Evet.
Bireyler tabii ki, yani bakarsanız bizim ilk fonumuz 30 milyon dolardı ve tamamı bireylerin verdiği paraydı. Bizim ilk fonumuzda herhangi bir banka, bir finansal şirket veya fon yok. Tamamı bize güvenip bireysel yatırımının bir kısmını bize kanalize eden kişilerden geldi. İkinci fonumuzun da yine içinde oldukça fazla sayıda bireysel yatırımcı var. Bence evet, yani biraz uzun bir cevap verdim ama bireylerin mutlaka, özellikle portfolyo yönetimine baktığınız zaman, portfolyo teorisine baktığınız zaman, teknoloji yatırımları, özellikle erken aşama teknoloji yatırımları disiplinli bir şekilde yapıldığı zaman olması gereken bir parçası bu portföyün. Yani özellikle bu şununla alakalı, hangi size'daki bireysel yatırımcının bu sektöre bakması gerekir? O bir soru diye düşünüyorum.
Anladım. Peki şimdi bu sizin portföyünüze yatırım yapan kişiler herhalde sizin network'ünüzde, sizin bağlantılarınız olan ve daha önceden tanıdığınız kişilerdir diye tahmin ediyorum. Bunu borsa gibi bir platforma taşımayı düşünüyor musunuz? Ya da bağlantınız olmasa bile size tanışmadan bunu yatırım yapma şansı oluyor mu insanların?
Bizde yok ama çünkü bizde sahiden gidip toplantı yapıp anlatıp ne yaptığımızı açıklayıp bu fundraising yapmamız gerekiyor. Ve bizdeki minimum size'lar bir borsadan çok daha yüksek. Yani biz bugün bireysel yatırımcıyı çok yakınımızsa belki 500 bin eurodan alabiliyoruz. Ama idealimiz 1 milyon euro ve üstü verebilecek bireysel yatırımcılar aslında. Bu gibi platformlar tabii ki var. Yani çok daha düşük miktarlarla işte AngelList gibi, Türkiye'de Startup Fon gibi platformlar ve İsrail'de Our Crowd gibi. Daha yüzlercesi var bu gibi platformların. Çok daha düşük rakamlara bireysel yatırımcılara bu imkanı sunuyor. Evet. Ama bizde yani girişim sermayesi fonlarında bizim yapmamız gereken due diligence, kağıt kürek oldukça fazla olduğu için bu minimumlar biraz daha yüksek bir seviyede.
Çok iyi anladım sizi. Peki ben biraz daha finansal özgürlük tarafına çekmek istiyorum sohbeti. İşte siz de biliyorsunuz ki şu anda işte Türkiye'de belli bir süredir krediler çok ön plana çıkarılıyordu. Fakat birkaç yıldır aslında finansal özgürlük planı dünya ile beraber işte hani bireysellerin hedeflerinden biri haline geldi. Sizce şimdi girişimlere yatırım yapıyorsunuz. Ne tarz girişimlere yatırım yaptığınızı da ben sormak isteyeceğim ileride ama ondan önce hani girişimcilerin finansal özgürlük gayesi olmalı mı? Böyle hani size biraz daha felsefik bir soru sormak istedim burada. Sizce mantıklı mı yoksa ne tarz bir gayesi olmalı diye bir soru yöneltmek isterim.
Ben girişimcilerin bizim konuştuğumuz teknoloji alanındaki erken aşama girişimcilerin amacının finansal özgürlük olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Çok daha büyük bir gayeleri var. Nedir o? Belli bir tecrübeye, eğitime sahipler. Hayalleri var, amaçları var kendileri ilgili. Bunun peşinde koşan insanlar bunlar.
Evet.
Yani self-actualization, kendini ispatlamak, kendini göstermek, kendini ortaya çıkarmak için ortaya çıkan insanlar bunlar. Hı-hı. Başarı oldukları zaman finansal bir başarı da olabiliyor bununla beraber. O zaman da finansal getirisi oluyor. Ama ben özellikle bizim sektörümüzde, teknoloji sektöründe ben çok para kazanmak istiyorum diye ortaya çıkılacağını düşünmüyorum. O bir yan getiri oluyor çoğu zaman. Veya herhangi bir sektörde bu arada. Yani özellikle bizim coğrafyamızda o kadar uzun ve meşakkatli süreçten geçiyorsunuz ki bu para için yapılacak bir şey değil. Bu bambaşka bir, çok daha yüksek bir hedef için yola çıktığınız bir yarış diye düşünüyorum.
Çok doğru. Ben de size bu konuda katılıyorum. Özellikle finansal özgürlük olmak isteyen bireylerin daha fazla işte hani belki bir beyaz yük olur ya da bir mavi yük olur. Ya da kendi işinde de çalışıyor olsa olur. Bir side project, bir yan projeyle beraber daha çok bunu yapmaya çalıştığını gözlemliyorum. Hani böyle bu fikri sizin aslında ağzınızdan da duymak isterim girişim dünyasında yatırım yapan birinin. Peki girişimlere yatırıma başlamanız tam olarak nasıl oldu? Onu biraz anlatır mısınız? Yani orada çok fazla hikaye olduğunu düşünüyorum. İşte başarılarınız, yanlışlarınız, şimdi euro bazında topluyorsunuz bir de yatırımlarınızı. Yani euro bazında da bir getiri elde etmek durumundasınız. Bundan dolayı ihracat yapan şirketlere mi yöneliyorsunuz? Nasıl oluyor süreç?
Benim aslında ilk yaptığım teknoloji yatırımı üniversitedeydi. Çünkü ben her zaman girişimci bir aileden geliyorum ben. Her ne kadar teknoloji olmasa da. Her zaman girişimcilerle kendi işini yapıp bunun ekmeğini yiyen ama aynı zamanda cefasını da çok çeken insanlarla beraber büyüdüm. O yüzden her zaman etrafında böyle bir girişimci kültürü vardı. Üniversitede ilk babamdan borç olarak ilk batırdığım para yine bir teknoloji girişimine yaptığım yatırımdı. Daha sonra bankacı oldum. İşte finansal piyasalarda aktiftim. Türkiye'ye geldikten sonra benim aslında yaptığım ilk yatırım teknoloji girişimciliğinde mentörlüktü. Yani para vermeden yaptığım yatırımdı. Ben Etohum sayesinde Türkiye'deki teknoloji girişim ekosistemini gördüm ilk. Daha GBA öncesi, yani Galata Business Angels öncesiydi bu. Ve arkadaşlarla beraber çalışarak, onlara mentorluk vererek, zaman vererek yaptım ilk yatırımımı. Ve orada gördüm ki benim zamanım tamam çok değerli de bunun bir de bir finansal komponent olmazsa, yani ben bir de bir sermaye vermezsem bu arkadaşlara pek bir yere gidemiyorlar. Çünkü zaten bunlara sermaye veren çok insan yoktu. 2009 senesinden bahsediyoruz. Evet. Zaten Galata Business Angels'ın kurulması, bizim daha sonra Numan'la bir araya gelip çok daha büyük paralar gerekiyor deyip 212'yi kurmamız yine böyle oldu. Ama sonuçta bakarsanız benim sahiden yani teknoloji yatırımcılığı yapmaya başlamam son 10 sene. Zaten 212 bünyesinde konuştuğumuz ekip olarak baktığımız, değerlendirdiğimizde başvuran girişimci şirket 3000'den fazla bugün itibariyle. Yani biz son 10 yıldan beri oldukça fazla buraya yönelmiş durumdayız. Ben çok seviyorum yani çünkü özellikle yatırım olarak bir hisse yatırımı veya başka bir yatırım gibi değil bizim yaptığımız. Bizim oldukça büyük bir insani komponent var burada aynı zamanda. Finans bunun bir tarafı tabii ki. Ama o da o kadar uzun bir süreç ki bu yatırım yaptığınız insanlarla çok ciddi ilişkiler kuruyorsunuz.
Evet.
Ailenizin bir parçası oluyor kimi zaman bu insan. Kötü gününde sen de kötüsün, iyi gününde sen de iyisin. Eğer bir gün işte bir Easyco gibi, bir Insider gibi çok daha büyük başarılara, belki bir Exit'e imza atarlarsa da finansal olarak da tatmin oluyorsun diye düşünüyorum.
Anladım. Şimdi aslında burada şeye değindiniz. Bunu daha sonra sormayı planlıyordum ama. Şimdi siz de aslında bir girişim sermayesi, bir risk fonu yönetiyorsunuz. Fakat bu diğer fonlardan biraz daha farklı diye düşünüyorum. Yani borsada yatırımla ya da diğer fonlarda yatırımla bunun temel farklılıkları, temel benzerlikleri ne olarak görüyorsunuz? Sizin yatırım tarzınızla, tamam kolları sıvıyorsunuz, işe siz de dahil oluyorsunuz yatırım yaptığınız şirkette ama hani sizin yatırım tarzınız borsaya uyarlanabilir mi? Ürüne, takıma, pazara bakarak işte borsada da yatırım yapılıp başarılı olunabilir mi? Temel benzer ve farklılıkları sormak istiyorum aslında ben.
Aslında çok benzer ve çok farklı tarafları var. Farklı taraflara bakarsak bir kere bizim erken aşamada girdiğimiz teknoloji girişimlerinin hiçbir şekilde bir geçmişi yok. Varsa da çok kısa, şansın varsa finansal tabloları var. Ama herhangi bir auditten geçmiş değiller. Rakamların daha çok başındalar. Çok küçük rakamlardan bahsediyoruz. Örneğin Easyco örneği vermek gerekirse, biz Easyco'ya girdikten 5 sene sonra exit'ini yaptık. 500 kat büyüdü Easyco. Bizim yatırım yaptığımız şirketle çıkış yaptığımız şirket arasında bambaşka iki şirket aslında, fark bile yok. Yani karşılaştırmak doğru değil. O yüzden biz çok daha erken, çok daha opak, şeffaf olmayan, önümüzü göremediğimiz bir ortamda, sırtımızı rakamlara dayanamadığımız bir analiz yaparak, bu insanlara bakıp, yapmış oldukları yatırımlara bakıp, onların gitmek istedikleri bugün itibariyle en azından yola bakıp heyecanlanırsak da yatırım yapar insanlarız. Bu bir fark ve bu çok ciddi bir fark tabii ki. Yani borsayla alakası yok. Yani hem bakabildiğimiz done açısından hem de kurduğumuz ilişki açısından. Siz bugün bir borsada kote olan bir şirkete yatırım yaptığınız zaman %99.9 ihtimalle CEO'suyla iyi günde, kötü günde, işleri iyi gittiğinde gülüp, işte kötü gittiğinde, sağlığı kötü gittiğinde ağlayan birisi değilsiniz büyük bir ihtimalle. Bizde bunların hepsi var. Çoğu zaman ilk bizi ararlar. Bir sağlık problemi olduğunda, bir ailevi problemi olduğunda ve sen kalkıp gidersin. O yüzden bambaşka bir ilişki bizimki. Ve diğer yandan çok daha yine önemli bir şey var. Likit değil bizim yatırımımız. Yani siz kötü bir giden veya çok iyi kar etmiş bir birkaç tane tuşla satabiliyorsunuz, yolları ayırabiliyorsunuz. Bizimki yıllarca süren bir güven. O yüzden başka bir risk algısı iştahı gerektiriyor. Başka bir getiri beklentisi, sabır aynı zamanda gerektiriyor. O yüzden çok karşılaştırabilir değil. Ama bununla beraber borsa da yapılması gereken bir yatırım türü. Bununla beraber bence dediğiniz gibi girişim sermayesi de bir şekilde ekspoze olması gereken, belli seviyedeki, belli seviyenin üzerindeki yatırımcıların kendisini ekspoze etmesi, açılması gereken bir yatırım türü. Niye dersek? Şundan dolayı aslında, çünkü çok disloke. Yani nedir aslında portföy teorisinin arkasındaki en önemli bacaklardan bir tanesi? Disloke olması. Yani koyduğunuz farklı sepetlerin birbirini etkilememiyor olması. Yani bugün Mart'tan beri dünyada bir korona krizi yaşıyoruz. Ama bizim şirketlerimiz bambaşka bu şeylerle uğraşıyorlar. Çünkü zaten biz online çalışan, zaten distributed, dağılmış yapılarda oluşan insanlarız. Bizim şirketlerimiz full gaz gidiyorlar. Hiçbiri kapanmadı, hiçbiri yavaşlamadı. Fundraising yapıyor bir yandan, büyümeye çalışıyor bir yandan. Yani offline'da, gerçek dünyada gördüğümüz birçok engel realite bizim dünyamızda yok. Bu da aslında bir portfolyo için güzel bir diversification yapıyor.
Evet, çok iyi bir çeşitlendirme olmuş oluyor. Peki siz yatırımlara devam ediyor musunuz bu süreçte de? Ettiniz mi bu hızla giderken?
Biz tabii ki ediyoruz. Şu anda iki tane teklif var üzerine çalıştığımız. Bu sene içerisinde herhalde 2 ila 3 milyon dolar daha yapacağız diye düşünüyorum bu fondan. Oldukça fazla sayıda da bekleyen şirket var. Çünkü azalmadı, dediğim gibi bizim sektördeki dinamizm devam ediyor hızlanmış bir şekilde. O yüzden çok mutluyum ben.
Çok iyi. Peki siz ve aslında sektör olarak hangi alanların gelişeceğini düşünüyorsunuz bundan sonra? İşte daha önce ilk fintech yatırımlarını yapanlardan birisiniz aslında Easyco ile beraber. İşte Easyco'da çok başarılı bir exit yaptınız. Şimdi hangi alanlara odaklanmayı düşünüyorsunuz? Sektör hangi alanlara doğru gelişecek ve evrilecek sizce?
Bizim fokuslandığımız en önemli alan yazılım. Hı hı. Yazılım derken şirketlerin kullandığı, yani enterprise software dediğimiz, hı, yazılım tabanlı girişimlere biz fokuslanıyoruz. Hı hı. Özellikle yurt dışında büyüme peşinde koşan şirketlere fokuslanıyoruz. Yani bu coğrafyada başlamış, üretiyor, belki hala kodlamayı burada yapıyor ama büyümek için artık Türkiye ile yetinmeyip yurt dışında hızlanma peşinde olan şirketler bizim hedefimizde. Bu gibi şirketlere minimumda 1 milyon euro, maksimumda 5 milyon euro seviyesinde yatırımlar yapıyoruz. Bence teknoloji dendiği zaman birçok alan var. Ve daha çözülmesi gereken yüzlerce problem var dünyada. O yüzden şu veya bu sektör değil, sizin anladığınız, katma değerinizin olduğu sektörler, güzel sektörler her zaman. Bizim ekibimizin güçlü olduğu taraf, dediğim gibi enterprise software tarafı. O yüzden biz de şu anda 212'nin ikinci fonunda özellikle bu tarafa fokuslanıyoruz.
Anladım. Peki hani bu biraz girişim yatırım dünyasından, hani işte melek yatırımcı ağları var, işte pre-seed aşaması, seed, tohum aşaması, ondan sonra işte VC'ler de işin içine dahil oluyor. Türkiye'de hani çok başlangıç, işte proje aşamasında yatırım tarafı sizce güçlenecek mi, yoksa hala VC tarafı daha henüz doymuş değil, daha ona var mı diyorsunuz rekabetin kızışmasına bu tarafta?
Bence ikisi de beraber gidecektir. Ki öyle gidiyor baktığımız zaman. Yani ben Numan'la 212'yi kurduğumuzda 2011 senesinde başka fon yoktu Türkiye'de. Bugün baktığımız zaman 2020 senesinde Türkiye tarihindeki en yüksek erken aşama girişim sermayesine sahip. Nereden baksanız 300 milyon dolara yaklaşan bir fon kuruldu veya kurulmak üzere Türkiye'de. Bununla beraber yıllık yapılan yatırım işte 100 milyon ila 150 milyon bareminde gözüküyor dolar. Bu sene bunun nereden baksanız 10 katı olması gerekiyor. Demek ki daha VC'nin gideceği çok yer var. Diğer taraftan dediğiniz gibi daha erken aşamada, yani melek aşamasında yapılabilecek birçok yatırım var. Ortaya çıkan birçok güzel fikir, proje var. Bunlara sektörden gelen network'ünü ve parasını bu arkadaşlara yatırabilecek kişiler için her zaman güzel fırsatlar var diye düşünüyorum. Bu kadar çok teknokentin olduğu, bu kadar fazla mühendisin her sene mezun olduğu bir ülkede, özellikle dediğim gibi bu coğrafyada daha birçok fırsat var. Bence bunların hepsi, yani hem VC hem daha erken aşama angel seviyesi, melek seviyesi daha birçok fırsat sunuyor ve büyümesi lazım. Daha çok başındayız bu işin.
Anladım. Peki o zaman bir tane daha bu sektöre dair bir soru sormak isterim. Hazır sizi bulmuşken. Peak Games'in ve işte Rollick'in satılmasıyla aslında Bloomberg'de vesaire bayağı haberler çıktı Türk oyun ekosistemine dair. Ve burada bayağı popülerleşti diye düşünüyorum. Bayağı dünyada ismi de duyuldu. Sizce yeni bir, yine buna bir aday sektör olarak gördüğünüz bir alan var mı? Türkiye'deki startup ekosisteminde bir tarafa, bir sektör.
Bence gaming'de daha birçok hikaye duyacağız diye düşünüyorum. Sahiden çok başarılı şirketler var. Tabii Peak, Gram Games, Masomo, işte Joy Games ve Rolik dediğiniz gibi daha bunlar birçok bunlardan ayrılan, bunlardan mezun olan birçok arkadaş bundan sonra başka şirketlerle kuracaktır. Demek ki Türkiye'den daha çıkacaktır gaming tarafında şirket. Ben dediğim gibi özellikle yazılım tarafında zaten çok ciddi şirketlerimiz var. Fakat bunların birçoğu sadece Türkiye'de, sadece belli bir sektöre fokuslanan gayet karlı şirketler. Benim ümidim bu enterprise yazılım şirketlerinin dünya çapında olmak için birkaç tanesinin hareket edeceği, özellikle bu içinde bulunduğumuz hem ekonomik hem de global kriz sırasında artık bunu fark ettiklerini, dünya çapında olmak isteyeceklerini düşünüyorum. Eğer finansman ihtiyacı varsa da dediğim gibi bunlar o finansmanı sağlayabilecek birçok VC fonu var. Yani Numan ve benim başladığımız 2011'deki Türkiye'den çok daha farklı bir yerdeyiz ki dünya teknoloji startupları da bambaşka yerlerde. Yani bugün milyarlarca dolar konuşuyoruz, unicornlar konuşuyoruz, decacornlar konuşuyoruz. Peak'e kadar Türkiye'den milyar dolarlık şirket çıkar mı sorusu vardı birkaç ay öncesine kadar. Bugün decacorn, yani 10 milyar dolarlık teknoloji şirket çıkar mı konuşuyoruz. Böyle hızlı ilerleyen bir sektör. Ne mutlu ki bize dediğim gibi eğitimli, zihni açık, dünyaya bakan ve farkındalığı yüksek olan insanlarımız var. Bunlara iş lazım ve o yüzden teknoloji girişimciliği de umarım bunların bir kısmını en azından hak ettikleri pozisyona getirecek.
Çok doğru. Peki Ali abi, özellikle borsa yatırımcıları tarafında aslında teknoloji şirketlerine inanılmaz bir ilgi var. Biliyorsunuz Amerika'da işte birçok SaaS girişimi, işte Software as a Service girişimi halka arz edilmişti ve bunların şu an çarpanları da çok yüksek. Aslında globalde teknolojiye bir ilgi var. Türk borsacıları da aslında merak ettikleri sorulardan bir tanesi şu. Ben bu tarz girişimlere yatırım yapmak istiyorum fakat neden çıkışlar, exitler halka arz şeklinde olmuyor? Sizce gelecekte hem bu soruyu sormak isterim hem de gelecekte halka arz şeklinde bir çıkış planlanabilir mi? Yoksa global şirkete satış hala daha mı rasyonel?
Bence Türkiye'den de halka arzlar gelecektir. Bu demek değil ki Türkiye'de bu halka arz olacaktır. Hı hı. Yani artık o kadar global bir piyasada özellikle teknoloji şirketleri o kadar globaller ki evet buradan çıkıyor ama burada kalmıyor.
Evet.
Bakıyor şirket, büyümem için headquarter'ım, merkezim nerede olmalı? Eğer Singapur'da daha hızlı büyüyorsa veya Londra'da daha fazla finansmana aksesi varsa veya New York'a gitmesi gerekiyorsa oraya gidiyor. Bunlar bence güzel problemler. Yani şirket çok büyüsün, sonra halka açar mıyız? Bir konu olsun, derdimiz bu olsun. Tabii şöyle bir şey de var, o kadar büyük fonlar kuruldu ki dünyada. İşte SoftBank'in fonu, diğer fonlar, o kadar büyüdüler ki eskiden birçok şirket teknoloji alanında mecburen halka açılıyordu. Niye? Çünkü o boyutlarda paralar yoktu. Yani 100 milyon dolar dediğiniz zaman yoktu eskiden teknolojiye yatırılan. Artık çok rahat bir şekilde milyarlar verebilen fonlar var. O yüzden halka açılmak da çok daha sonra oluyor.
Anladım. Anladım. Peki fon toplama tarzını, yani girişim fonu toplama tarzını, işte daha fazla, Türkiye'de çok fazla halka açık girişim sermayesi fonu olduğunu düşünmüyorum. Bu sayıda artar mı diye düşünüyorsunuz, ya da bu rasyonel bir para toplama şekli mi, yoksa siz yatırımcıyı bağlamayı ve işte hani 5 ile 7 yıl arasında diyebiliyorum exitlerinizi, hani o sürede boyunca sizle kalacak yatırımcıları tercih mi ediyorsunuz? Hani oradaki aslında çelişkiyi ben merak ediyorum. Hani halka arz edilmemesini bazı fonların.
Şimdi bizim aslında amacımız ilk oydu. Hı-hı. İlk Türkiye'ye geldiğimizde amacımız gerektiğinde halka açabileceğimiz bir fon yapmaktı. Fakat gördük ki o kadar hızlı büyüyor ki bu sektör ve o kadar büyük bir boşluk var ki bizde de o know-how yoktu. Doğrusu ve o boyut da yoktu. Yani bizim hayalini gördüğümüz 20 ila 30 milyon dolardı. Bir de bunu halka açalım diye düşünemedik. Bizdeki know-how çünkü yoktu. O yüzden biz yurt dışında açtık fonumuzu. Türkiye'deki birçok fonun yaptığı gibi closed-end, herkesin giremediği, başvuranların girebildiği, birçok testlerden geçilmesi gereken, yani sonuçta işte belli bir minimum kişisel varlığa sahip olmanız gerekiyor ve veya belli bir eğitim seviyesinin üzerinde olmanız gerekiyor gibi bir sürü şartı var. Böyle kurabildik o fonu. Ama mutlaka görüyorum, şu anda da görüyorum, halka açık girişim sermaye fonları zaten var. Dediğin gibi çok az şu anda, daha da fazla olacaktır. Bu tamamen aslında girişimcilik tarafındaki gelişmeyle alakalı. Yani insanlar daha fazla girişimin başarılı olduğunu, bunlara erken aşamada veya ileri aşamada yatırım yapan şirket ve kişilerin para kazandığını gördükçe bu gibi araçlar kurulacaktır. Yani bunlar çünkü çözüm olan problemler. Yeter ki biz doğru girişimcileri bulmaya, onları başarılı yapmaya ve iyi exitlere, iyi halka açılımlara götürmeyi becerelim.
Anladım. Çok teşekkür ederim Ali abi, bu kadar net bir şekilde soruları cevaplandırdığın, sektöre dair ışık tuttuğun için. Geldiğin için çok teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman.
Ben teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur.